Çevremize sürekli pek çok konuyla alakalı olarak insanların işte bu doğru, bu doğru değil, bu yanlış, bu yanlış değil, şu daha doğru, bu daha yanlış gibi bir takım aslında subjektif olması gereken fakat sanki objektifmiş gibi bize yansıtılan ifadelerle karşılaşıyoruz. Burada sorulması gereken soru şu: madem bu kadar çok kalıp ifade var, hani doğru, doğru değil, yanlış, yanlış değil falan gibi, soru burada doğru nedir ya da yanlış nedir gibi ifadelendirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar insanların bunaldığı, sıkıldığı bir konu da olsa, hani işin teknik, felsefi bir tartışması olduğu için söylüyorum. İnsanlar sıkılsa da bu konudan, bu konu aslında tartışılması gereken bir konu. Çünkü aynı toplum içerisinde bile mesela Türkiye'de şu anda 85 milyon yaklaşık olarak insan yaşıyor. Bu 85 milyon insanın her birinin kendilerine has bir doğruları var. Nasıl olabiliyor bu? Çok enteresan olması lazım. Çünkü doğru tanımlamaları, yani akademik olarak doğru tanımlamaları tek bir doğruya işaret ediyor aslında. Hani doğru kavramı tektir ve insanlar buna uyar. Hani bir yasa vardır ve insanlar o yasaya uyar gibi bir anlayış söz konusu aslında. Fakat insanlarla birebir konuştuğumuz zaman bu doğru kelimesi o kadar subjektif bir şekilde karşımıza çıkıyor ki, hani sanırsınız hiçbir akademik tanımlama yok. Sanırsınız gerçekten bir kaos hakim ve herkes başına buyruk hareket ediyor gibi. Aslında temelde bu da var. Yani hem bir düzen var hem bir düzensizlik var. Çünkü hani hayatın gerekliliği bu. Hem bir düzene uymak zorundayız. Hem de düzensizlik, çünkü her insanı aynı anda kapsayacak da bir doğru tanımlaması mümkün değil. Her insanın ister istemez kendilerine has bir doğruları olacak. Dolayısıyla bu tanımlamaları tartışmamız lazım. Şimdi doğru pek çok felsefi tanımlamada gerçekle ya da hakikatle bağdaştırılıyor ama yine bir başka bir soru karşımıza çıkıyor bu sefer. Gerçek olan her şey doğru mudur? Ya da doğru olan her şey gerçek midir? Şimdi genelde doğru olan şey gerçektir diye kabul ediyor. Çünkü bir şeyin doğru olup olmaması için ya da bir şeyin doğru olup olmadığının bilinebilmesi için diyelim, önce gerçek olup olmadığının bilinmesi lazım. Yani gerçek olmayan bir şeyin doğru ya da yanlış olamayacağı bir ön kabul durumu söz konusu. Fakat aslında durum öyle mi? Hani gerçekliğinden şüphe ettiğimiz ya da gerçek olmadığına kanaat getirebileceğimiz ya da işte gerçek olan ama işte bizim hala bilimsel olarak temellendiremediğimiz pek çok konuda doğru ya da yanlış kararı verebiliyor muyuz? Evet, zihnimizde verebiliyoruz. Fakat burada da şöyle bir karışıklık karşımıza çıkıyor. Gerçek olan illa işte fiziksel olarak dokunabildiğimiz, işte ne bileyim, kokusunu alabildiğimiz, tadını alabildiğimiz falan ya da gözümüzle görebildiğimiz şeyler mi? Yoksa zihnimizde de başka bir gerçeklik var mı? Burası tam çok ayrı bir tartışma tabii ki. Bu tartışmaya girmek ayrı bir sıkıntı. Çünkü hani bu işin içinden çıkılmıyor. Hani bir podcast bölümüyle işin içinden çıkılabilecek gibi değil. Bu ayrı bir mesele. Tabii ki bunlara değiniriz. Ben bu konuların hepsini tartışmaya bayılırım açıkçası. Kendi arkadaş ortamlarımda bunu tartışmayı çok severim. Özellikle bu tartışmaların olduğu, hani epistemolojik diyeceğim, direkt olarak bu minvalde felsefi tartışmaların yer aldığı gruplarda bulunmaya bayılırım. Dolayısıyla bu konular hani elbet bir ara gündeme gelecek. Elbet bir ara benim de gündeme gelecek. Hani bu podcast'in de gündemine gelecek. Fakat şu anda doğru ile sınırlı kalırsak hani zaman konusunda daha az sıkıntı çekeriz diye düşünüyorum. Şimdi bir inanç durumu var. Bir de hani bu inancın gerçekliği durumu var. Şimdi inanç söz konusu olduğu zaman akla ilk başta din geliyor ama burada hani din dışında da bir inanç durumu söz konusu. Peki bu doğru olabilir mi? Hani inanç ve gerçeklik ayrımını yaptığımız zaman inancın da kendi içinde bir gerçekliği olabilir mi? İşte bu da yine zihne dönüyoruz. Yani zihin içerisinde de işte bizim inandığımız şey, benim inandığım şey işte gerçek olabilir. Bu herhangi bir şey olabilir. Bu gerçekten bir yaratıcının varlığı da olabilir. Bir sistem de olabilir. İşte direkt olarak görmediğimiz için söylüyorum. Uzayda yer alan bir gezegenin varlığı da olabilir. Hani direkt olarak, bilimsel olarak ya da işte gözle görebileceğimiz, duyabileceğimiz gibi gibi işte duyu organlarımızla algılayabileceğimiz gerçekliğe ulaşana kadar bunların hepsi bir inanç. Hatta bu tartışma, işte uzayla alakalı olan tartışma, Amerika'da NASA Ay'a çıkmayı başardı mı, başaramadı mı? İşte Ay bir propaganda aracı mıydı? İşte Ay'da ayak izi var mı? Amerikan bayrağı neden dalgalanıyor orada falan falan gibi soruların da açığa çıkmasına sebep oluyor. Biraz buradaki inanç meselesini buraya bağlamak istiyorum açıkçası. Çünkü orada da gerçeklik durumu söz konusu değil. Çünkü hala bir şüphe var ortada. Hani gerçekten üzerine durulması gereken bir şüphe kavramı var. Çünkü yani evet, hani Ay'a çıkıldığını düşünenler de var, düşünmeyenler de var diyelim. Ve hani NASA bu konuda kanıt sunuyor ya da gibi gözükse de bu kanıtların da inandırıcılığını sorgulayan bir kesim var elbette. İşte burada inançlar zaten devreye giriyor. Hani o kanıtlara inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? İşte burada da gerçeklik sorgulanıyor. Fakat yine gerçekliğin sorgulandığı alanda bile işte ya yani mesela ben de şahsen hani Amerikalıların Ay'a çıkıp çıkmadığını kanıtlayamıyorum. Fakat bunun doğru olduğuna inanıyorum. İşte burada doğruluk ve inanç kavramı birbiriyle eşlenik hale geliyor. Yani bu örnekte başkası da yanlış olduğuna inanabilir. Onun için de yanlış kavramı bu Ay'a çıkma meselesinin inancıyla eşlenik hale gelebilir diyebiliriz. Şimdi burada tabii perspektif çok önemli. Perspektif işte hani bu basit bir örnek tabii ki, bu uzaya çıktılar mı çıkmadılar mı tartışması, ama daha farklı pek çok konu var. Hani şeye, bizim haberlerimize yansıyan ya da işte dünya çapında haberlere yansıyan yüzlerce binlerce konu var. İnsanların perspektifleriyle algılayabilecekleri, çünkü hani gerçeklik bile bakan kişinin bakış açısıyla, nasıl baktığıyla değişebiliyor. Yani 180 derece değişebiliyor. Ben bambaşka bir şeye bakarken hani şu an karşımda bir bitki duruyor mesela. O bitkiye bakarken işte ben kırmızı bir yaprağını görürken başka biri baktığı zaman işte yeşil tarafını görüyor mesela. Hani bu mesela karşı tarafın yeşil yaprakları görmesi benim kırmızı tarafını, çiçek tarafını görmem durumunu değiştirmiyor. Fakat onun gerçekliğinde, yani o yeşil tarafı gören kişinin gerçekliğinde yeşil yapraklar ön planda ya da yeşil rengi ön plandayken, benim baktığım işte çiçek tarafına baktığım senaryoda benim için çiçek tarafı ön planda ya da kırmızı renk ön planda. Bunlar da değişebilir tabii kendi içlerinde. Evet, şimdi burada tabii subjektiflik çok önemli bir kavram dedik. İşte aynı bitkiye bakarken bile farklı şeyler düşünebiliyoruz. Toplumsal bir hadiseye bakarken de pek çok farklı, hatta yüzlerce, binlerce farklı görüş olabilir dedim ya. Hani 85 milyon insanız, hepimiz farklı şeyler düşünüyoruz. Sadece Türkiye'de bile, ki dünyada 8 milyarı aşkın insan var. Yani bunların hepsini karşılayacak bir gerçeklik kavramı bile yok ki, biz doğruluk kavramından söz ediyoruz. Hani doğruluğun ön koşulunu gerçeklik olarak kabul etsek bile elimizde en iyi ihtimalle milyarlarca farklı senaryo bulunuyor. Çok enteresan tabii yani. Peki bu fikir ayrılıkları nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi deniyor ki 20. yüzyılın sonlarına doğru postmodern düşüncenin yaygınlaşmasıyla beraber doğru fikir darbe alıyor. Bunu tabii pek çok toplumsal, kültürel, sosyokültürel ya da olaylara bağlamak mümkün. İşte kilise etkisinin zayıflıyor olması, Avrupa'dan bahsediyorum. İşte Orta Çağ skolastik düşüncenin zayıflıyor olması ve dolayısıyla orada bir eğitim anlamında bir boşluk oluşması aslında. Çünkü kilisenin dolduracağı zihinsel boşluğu başka bir şeyle dolduruyor insanlar ve herkes farklı bir alana yöneldiği için de aslında kilisenin tek elden doldurduğu bir zihin sistemini her insan kendi başına doldurmaya çalışıyor. Dolayısıyla da doğru fikri subjektifleşiyor. Aslında bunu buraya bağlamak mümkün. Aslında 500-600 yıllık bir süreç tabii. Yani 20. yüzyılın sonlarına doğru deniyor ama işte postmodern düşünce artık onun bir tezahürü diyeceğim. Onun bir sonucu. Dolayısıyla herkesin kendi gerçekliğinin oluştuğu bir evrene giriyoruz. Girdik hatta, yani artık içinde bulunuyoruz diyebiliriz. Hatta öyle ki bir kişinin bile birden fazla gerçekliği olabilir ki bu daha enteresan başka kapıları aralıyor. O da ayrı bir tartışmanın konusu tabii ki. Peki bu doğru kavramı çok kişisel dedik. Peki bu kişiselliğin, kişisel doğru kavramının daha doğrusu bir sorumluluk alanı var mı? Tabii ki var. Fakat bu sorumluluk alanı da tabii ki doğru kavramının kendisi gibi kişiden kişiye göre değiştiği için yani bu konuda da bir enteresanlık olduğunu söyleyebiliriz aslında. Yani bana göre doğru olan bir şey başkasına göre doğru olmayabilir. Ve benim doğru kabul ettiğim şeyin kendi içerisinde bir sorumluluğu olabilir. İşte bu doğruyu savunmak ya da işte bu doğrunun kanıtlanması ile ilgili çalışmalar yapmak falan falan gibi, en basitinden söylüyorum. Başkası için de aynı durum söz konusu. Kendi doğrusu için çalıştığı zaman onun sorumluluk algısı başka oluyor tabii ki. Mutlak doğru bilgi var mı? Bir de hani böyle de bir radikal bir soru olması lazım ortada. Mutlak doğru var. Yani olması lazım en azından. Hani ben var diyorum, yok diyen de olacaktır tabii ki. Bu da başkasının inancı doğrultusunda kendince oluşturduğu bir doğru diye kabul edebiliriz. Tabii burada Platon'un hani idealar evreni ve işte gölgeler evreni tartışmasına girmeyeceğim. O da ayrı bir inanç konusu. Çünkü yine kanıtlanabilir bir durum değil. O da ayrı. İşin tabii dini bir tarafı da var. Ona da girmeyeceğim. Fakat hani mesela benim kendi inanç sistemimde işte bu idealar evreni ve gölgeler evreni gerçekliğe daha yakın. Hani benim kendi inanç sistemimdeki bir gerçeklikten söz ediyorum. Dolayısıyla buradaki idealar evreni tabii ki mutlak doğru olmak zorunda. Peki bizim görevimiz ne? Yani şeyi bizim bu dünyada durduğumuz süre boyunca o mutlak doğruya ulaşamayacağımızı neredeyse biliyoruz. Neredeyse diyorum çünkü teorik olarak bilinebilir. Fakat pratikte bizim böyle bir olanağımız var mı? Sağımıza bakarız, solumuza bakarız. Yok. Çünkü herkesin kendi doğrusu var ve bu doğrular birbiriyle çatışıyor sürekli. Yani dünyadaki savaşlar, savaş kadar büyük bir durum söz konusu olmasa bile, kişisel çatışmalar bile bizim mutlak bir doğruya erişebiliyor olmamızı engelliyor. Çünkü herkesin kendi kafasının içinde bir mutlak doğru var. Kendince mutlak kabul ettiği bir doğru var. Fakat bu doğruların hiçbirinin evrensel olabildiği söylenemez. Çünkü daha sadece odanızdan dışarı adımınızı attığınız andan itibaren doğru değişiyor. Doğru dediğiniz şey sizin çevrenizde olanların bir tezahürü, bir yansıması. Dolayısıyla doğru saniyeler içinde değişebilen bir olgu bizim için, yani bizim subjektif bakışımızla alakalı. Dolayısıyla mutlak bir doğruya ulaşmak pratik olarak mümkün değil ama dediğim gibi teorik olarak mümkün. Peki mutlak doğruya ulaşamadık diyelim ki bu çatışmaları sonlandırabilecek bir ortak doğru mümkün mü? Ya da işte ben farklı düşünüyorum, sen farklı düşünüyorsun. İşte sen bir adım gel, ben de bir adım geleyim. Ortak bir noktada buluşalım. Yani teknik olarak bu da mümkün. Ya teori de zaten mümkün. Fakat bu mutlak doğruya ulaşmaktan biraz daha olası bir durum. Çünkü sizinle aynı görüşe sahip insanlarla beraber oturduğunuz zaman aslında birazcık ortak zeminde buluşmuş oluyorsunuz. Çünkü yani hepimizin öznel bir doğrusu var. Fakat bu doğrular tam anlamıyla bir diğerinden ayrışabiliyor diyemeyebiliyoruz. Yani çok ufak nüanslarla birbirinden ayrı olabiliyor. Tabii ki yani doğal olarak, çünkü her insanın yaşanmışlığı birbirinden farklı ve hani dedik ya saniyeler içinde doğru değişebiliyor diye. Bu saniyeler iki farklı insan hayatı durumu söz konusu olduğu zaman seneler oluyor. Dolayısıyla da insanların aynı görüşe sahip olmaları, hani birebir aynı görüşe sahip olmaları mümkün değil. Fakat birbirine yakın görüşe sahip olmaları mümkün. Böyle bir durum var. Dolayısıyla ne kadar size yakın görüşlerden insanlarla beraber oturursanız kendinizce ortak bir doğruya ulaşmanız o kadar kolay oluyor. Yani ortak doğru teknik olarak mümkün. Ama dediğim gibi yani mutlak bir ortak doğru mümkün değil. Çünkü hani bir konuda anlaşırsınız, başka bir konuda anlaşamazsınız. En basit şekilde yani. Bu durumda kendi grubunuz içerisinde de bir objektiflik durumu, hani nispi objektiflik diyelim, söz konusu olabilir. Yani tamamen subjektif olduğu söylenemez. Hani bu çünkü düşüncenizde sahip olduğunuz temel aynıdır zaten. Bu temelin üzerine inşa ettiğiniz şey o sizin subjektif kısmınız. Yani zihninizin içindeki kısım o. Beraber takıldığınız diyeyim, insanlarla oluşturduğunuz ortak kültür ya da ortak doğrular artık biraz daha nesnel, biraz daha objektif hale geliyor diyebiliriz. Şimdi özetle doğru kavramı tartışmaların tabii ana odak noktası olan bir kavram. Çünkü günümüzde hani haberlere baktığımız zaman bile bu doğru değil diyoruz. Hani ya da bu yanlış diyoruz ya da bu doğru diyoruz mesela. Bu da olabilir. Fakat işte doğru ne? Hani sence doğru ne? Madem ortak bir doğru yok, bu doğru, hani bence doğru dediğiniz o doğru kavramının ne olduğunu da bilmek lazım. Tabii yine Platoncu zeminden bakacak olursak bu duruma, dünya yaşamı ya da işte şu anki konuyla bağlantılı olarak söylemek gerekirse doğruya ulaşma yolculuğu bir süreç. Bu süreç bitmeyen bir süreç aslında. Dedim ya mutlak bir hakikat var ve bu mutlak hakikate ulaşmamızın mümkün olmadığını savunan pek fazla görüş var ve ben de açıkçası o görüşlerden birini destekliyorum. Dolayısıyla mutlak doğruya ulaşmak için ömrümüz boyunca çabalıyoruz ve ömrümüzün sonunda mutlak doğruya ulaşabileceğimizi varsayarak yaşıyoruz aslında. Ortada böyle bir durum var. Fakat içinde bulunduğumuz dünyada mutlak doğruya ulaşamıyorsak doğru bizim için ne oluyor? İşte etrafımızda bulunduğumuz şeyler oluyor. Etrafımızda bulunan şeyler oluyor. Ya da bizim etrafında bulunduğumuz şeyler de olabiliyor. Siz bir ortama giriyorsunuz. O ortam sizin için doğru oluyor. Ya da sizin etrafınıza bir takım insanlar geliyor ya da bir takım olaylar cereyan ediyor. Ve o olaylar ya da o insanlar sizin için doğru haline geliyor. Dedim ya, saniyeler içinde değişebiliyor bunlar. Saniyeler içinde değişen bir şey. Mekan değişikliğinde, işte olayların değişikliğinde ya da yeni insanların, yeni karakterlerin eklenip çıkmasında, bu hani illa insan olmasına da gerek yok. Odanızın içine bir kedi de girebilir ve bu kedi sizin için doğruluk halini alır. Ve siz hayatınıza girecek diğer canlıları kediye göre yargılamaya başlarsınız mesela. Çünkü kedi sizin için mutlak doğrudur artık. Hani bu kadar subjektif bir kavramdan söz ediyoruz. Dolayısıyla önce doğru nedir'i bizim kendi içimizde bir böyle düşünmemiz lazım, bir sorgulamamız lazım. Bence doğru ne? Hatta bunu hani dökebiliyorsak bir kağıda dökmek bile çok zor bir eylem. Bunun hani söylerken bile farkındayım. Fakat hani yapabiliyorsak benim için doğru şudur. Bir yazıp bu sizin doğru olarak yazdığınız şey o anki mantığınızla örtüşüyor mu? Arada bir de bunu sorgulamak lazım. Çünkü bazı insanlarla tanışıyorum. Bilinçaltlarında yer alan doğrularla bilinçli şekilde dile getirdikleri doğrular arasında dağlar kadar fark var. Yani bir şey söylüyor. Yani birebir iletişim kurarken bir şey söylüyor. Bir karşıdan bir ses geliyor. Öyle söyleyeyim. Bu sesin derinine indiğiniz zaman işte ya bazı kelimelerle böyle bilinçaltındakini açığa çıkartıyor ya insanlar. Farklı bir şey çıkıyor ortaya. Farklı bir doğru çıkıyor. Dolayısıyla kağıda yazıp, yazabiliyorsak tabii, buna da uzun uzun bakıp hani bu benim yaptığım doğru tanımlaması doğru mu diye bir soru sormak lazım. Bu soru sizin doğru tanımlamanızı kökünden değiştirebilir. Hani onu baştan söyleyeyim. Bu bir yıkım değil. Bu hani yani hani en kötü ihtimalle bir düzenleme olması lazım. Çünkü doğru tanımlamasının kendisi bile mutlak değil. Hani bu kadar sarsıntılı bir doğru kavramından söz ediyoruz. Doğru sözün özü, yani doğru bazen bulduğumuz bir şey oluyor. Bazen kendimiz inşa ettiğimiz bir şey oluyor. Zaten bu yüzden değişebilir diyoruz. Yani her saniye değişiyor. Her saniye yeni bir şey ekliyoruz üzerine. Her saniye yeni bir bilgi ediniyoruz. Her saniye hani bizim anladığımız anlamda bir bilgi bize atılmasa dahi yaşadığımız her saniye farklı bir düşünce daha geliyor beraberinde. Dolayısıyla bazen tek bir gerçeğe de indirgenebiliyor. Fakat bazen birden fazla gerçekliği de aynı anda kabul etmemiz gerekebiliyor. İşte burada hani doğruluğun ön şartı gerçekliktir tezi de birazcık sarsıntıya uğruyor. Çünkü hangi gerçeklik? Hani dedim ya, bir insanın bile birden fazla gerçekliği olabiliyor. Bu hani çok farklı tartışmaların kapısını aralıyor tabii ki ama her durumda tabii doğru arayışına girmek insan olmanın temelini oluşturuyor aslında. Biz bunu unutuyoruz. İnsanlar doğruyu aramayı bırakıyorlar. Yani yaşam, hayat, hayatımız, hayatlarımız doğruyu aramakla geçiyor aslında. Bunun fark ettiğimiz zaman doğrunun ne olduğuna biraz daha önem vereceğiz. Fakat doğrunun ne olduğuna önem vermesi gereken insanlar doğru kavramının kendisini bile unutmuş haldeler. Böyle bir problem var. Doğrunun ne olduğuyla ilgilenmiyorlar açıkçası. Hani böyle de söylemek daha doğru olabilir. Doğrunun ne olduğuyla ilgilenmediğiniz zaman binlerce farklı tartışma konusu daha ortaya çıkıyor. Hani doğru olmayan işte aynı zamanda etik de değildir mi acaba falan gibi bir sürü farklı tartışma ya da neye göre doğru işte az önce tartışmasını yaptığımız konu. Bu neye göre doğru, eğer doğrunun ne olduğuyla ilgilenmiyorsanız çok katastrofik sonuçlara yol açabiliyor. Böyle bir takım sıkıntıları var. Netice itibariyle doğruya ulaşmak bitmeyen bir yolculuk. Bu yolculukta da net bir şekilde bilebildiğimiz, sabit olan tek şey sürekli düşünmek zorunda olduğumuz. Doğrunun ne olduğu üzerine düşünmemiz lazım. Doğrunun ön koşulunu gerçeklik olarak kabul ediyorsak gerçekliğin ne olduğunu da düşünmemiz lazım. Fakat sorgulamamız lazım. Yani sormamız lazım. Doğru olan ne? Gerçek olan ne? Ya benim için doğru olan ne? Benim için gerçek olan ne? Sonra mutlak olanı arayabiliriz. Fakat netice itibariyle sorgulamamız lazım dedik. Çünkü sorgulanmayan doğrular subjektif olarak da değil artık, objektif olarak diyeceğim, en büyük yanlışlara dönüşebilir. Ben Deniz, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.